Ayrım 8.
Bu süreçte herhangi bir zamanda problem davranışlar görüldüğünde ise oturum sonlandırılır. Genellikle araştırmalarda farklı test durumları düzenlenerek hangi test durumunda problem davranışın daha fazla ortaya çıktığına bakılmıştır. Ancak işlevsel analiz sürecini problem davranışın ortaya çıktığı gerçek ortamlarda ya da bağlamlarda gerçekleştirmek en geçerli yaklaşımdır. Örneğin, zor görev sunma gibi bir düzenleme öğretim sürecinde oluşacak şekilde planlanabilir. Bu görev sunumunun davranışı nasıl etkileyeceğini görmek için zor görev sunulur ve kaldırılır. Görev sunma ve sunmamanın kaç kez yapılacağı, etkinin büyüklüğüne ve ne kadar çabuk elde edildiğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşlevsel analiz sürecine ilişkin önemli noktalar. Yukarıda belirtilen farklı test durumları sadece aşağıda belirtilen hususlar yerine getirildiğinde yapılmalıdır. Problem davranışı etkileyen olası test durumlarını tanımlama. Görüşmeler ve gözlemler sonucunda problem davranışın işlevine ilişkin denenceler oluşturulamazsa, işlevsel analiz süreci başlatılmamalıdır. 1. Risk düzeyine karar verme. Problem davranış sergileyen birey ya da bu bireyle çalışan personel için ileri derecedeki saldırgan davranışlar çok tehlikeli olabilir. İşlevsel analiz düzenlemeleri yapılmadan önce olası risklerin düzeyine karar verilmelidir. İşlevsel analiz sonucunda elde edilecek bilgilerin önem derecesiyle problem davranış sergileyen bireyin ve çevresindekilerin bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri olası riskleri karşılaştırıp işlevsel analizin yapılıp yapılmayacağına karar verilmelidir. 2. İlgili değişkenleri kontrol etme. İşlevsel analiz test durumları, sunulacak durumlar ya da değişkenler kontrol edilebildiğinde düzenlenmelidir. Problem davranışların kolayca gözlenemeyen ve değiştirilemeyen içsel olaylarla ilgili olarak meydana geldiği durumlarda ilgili değişkenlerin kontrol edilebilmesi güçtür. 3. İlgili kişilerden izin alma. İşlevsel analiz yapılmadan önce ilgili kişiler bilgilendirilmeli ve izin alınmalıdır. Örneğin, problem davranış sergileyen bireyin ebeveyni ve bireyin devam ettiği okulun müdürü, işlevsel analiz sürecine ilişkin bilgilendirilmeli ve bu kişiden izin alınmalıdır. 4. Kişileri korumak için teknikler geliştirme. Tehlikeli etkilere sahip davranışlar için işlevsel analiz yapılırken çeşitli önlemler kullanılmalıdır. İzleyen bölümde işlevsel analiz sürecine katılan personeli ve problem davranış sergileyen bireyi korumak için alınması gereken önlemlere yer verilmektedir. Yeterli personel sağlama. Problem davranış gösteren ve çevredeki kişilerin güvenliklerini sağlamak için işlevsel analiz sürecinde yeterli personel sağlanmalıdır. Ayrıca işlevsel analiz sürecini yürütecek yeterli deneyime sahip en az bir kişi gerekmektedir. Koruma için araç gereç kullanma. Bazı davranışları değerlendirmek için bu davranışların oluşmasına izin vermek gerekmektedir. Bu durumlarda birey ve çalışan kişilerin yaralanma riskini en aza indirmek için koruyucu araç gereç kullanmak gerekecektir. Örneğin, başa vurma davranışı için koruyucu şapka kullanılması gerekebilir. Tırmalama ve çimdikleme davranışı gösteren kişilerden korunmak için işlevsel analiz sürecinde görevli kişi eldiven kullanabilir. Bununla birlikte koruyucu araçların kendileri davranışların oluşum sıklığını etkileyebilir. Bu etkiler işlevsel analiz sürecini gerçekleştirirken ve sonuçları yorumlarken göz önünde bulundurulmalıdır. Aracın olması ya da olmaması problem davranışı yapma ya da yapmama için bir işaret olabilir. Örneğin, koruyucu eldiven olduğunda kişi kendini yaralayıcı davranış yapmaz da eldiven çıkarılır çıkarılmaz yapabilir. Oturumları sonlandırma için ölçüt koyma. Oturumlar başlamadan önce oturumları sonlandırmak için ölçüt koymak önemlidir. Davranış hangi sıklıkta ya da yoğunlukta olduğunda güvenliği sağlamak için oturumu sonlandırmak gerekeceğine karar vermek gereklidir. Sürece katılan herkesin ölçütü bilmesi ve hemfikir olması gereklidir. Ayrıca kişiyi sakinleştirecek ve tekrar davranışı güvenli düzeye indirecek tekniklerin tanımlanması gereklidir. Oturumları sonlandırmak için işaret olacak davranışları kullanma. öğrencinin daha yoğun ve tehlikeli davranışlar göstermeden önce yaptığı bazı davranışları belirlemeye çalışmak, öğrencinin güvenliğini sağlamak için yararlı olabilecek bir tekniktir. Örneğin, kişi kendini yaralama davranışı öncesinde sallanma, masaya vurma gibi davranışlar gösterirse, değerlendirme sürecinde bu davranışlara odaklaşılmalıdır. Oturumlar, işlevsel analiz sırasında sunulan durumlar daha tehlikeli davranışların ortaya çıkmasına neden olmadan önce sonlandırılmalıdır. İşlevsel analiz uygulamasının yararları ve sınırlılıkları. İşlevsel analiz uygulamasının bazı yararları ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu uygulamanın alana en büyük katkısı, etkili davranış değiştirme tekniklerini seçmede deneysel değerlendirme yöntemlerine odaklaşmayı sağlamasıdır. Buna ek olarak, problem davranışların azaltılması ya da ortadan kaldırılmasında pekiştirmeye dayalı davranış değiştirme tekniklerinin kullanımının artırılmasıdır. Sayılan bu da avantajların yanı sıra işlevsel analiz sürecini gerçekleştirecek bireylerin bu konuda eğitim alması zorunluluğu önemli bir sınırlılıktır. İşlevsel analiz uygulamasının diğer bir sınırlılığı ise analiz için gerekli olan zamanın uzunluğu ve pek çok değerlendirme durumları arasında çoklu oturumlar gerektirmesidir. Örneğin Iwata ve arkadaşlarının 1994'te 152 işlevsel analiz verisini gözden geçirdikleri çalışmada her bir işlevsel analizde ortalama 30 oturum yer aldığını ve işlevsel analizin tamamlanmasının ortalama 6,5 saat sürdüğünü belirtmişlerdir. İncelenen bu çalışmalarda yer alan oturumların sayısının her gün 2 ila 8 arasında değiştiği ve bu oturumlar sonucunda problem davranışı sürdüren değişkenlere ilişkin tam bir veri elde edildiği belirtilmiştir. Ancak işlevsel analizi tamamlamak için gerekli olan zamanın uzunluğu nedeniyle işlevsel analiz her durumda ve her ortamda kullanılamamaktadır. Bu nedenle bu durumlarda kısa işlevsel analiz süreci bir YF Functional analiz kullanılmaktadır. Kısa işlevsel analizde diğer işlevsel analiz gibi problem davranış öncesinde ve sonrasında yer alan uyaranlar belirlenmektedir. Ancak her bir test durumuna sadece bir kez yer verilmektedir. Daha sonra problem davranışın en fazla ve en az ortaya çıktığı test durumu dönüşümlü uygulamalar modeli ya da ABAB modeli ile uygulanmaktadır. Northup ve arkadaşları 1991'de yürüttükleri bir çalışmada standart işlevsel analiz sürecinin oturum uzunluğunu ve pekiştireç sağlama uzunluğunu farklılaştırarak kısa işlevsel analiz süreci uygulamışlardır. Bu süreçte her test durumu, ilgi, nesne elde etme, kaçma ve kontrol durumları 5 dakikalık oturumlar şeklinde bir kez gerçekleştirilmiştir. 5 dakikalık kaçma durumu süresince denekten havluları ayırması ve katlaması istenmiş, problem davranışın görülmesiyle 5 ila 10 saniyelik molalar verilmiştir. İlgi ya da nesne elde etme durumunda problem davranışın görülmesiyle deneyin 5 ila 10 saniye süreyle ilgi ya da nesne elde etmesi sağlanmıştır. Kontrol durumunda ise 5 dakika süresince deneye yakın ilgi gösterilmiş ve tercih ettiği oyuncaklarla oynaması sağlanmıştır. Ayrıca deneyin problem davranışları da görmezden gelinmiştir. Bu çalışma bulgularına göre her 3 deneyinde bir test durumunda diğer test durumlarına göre daha fazla problem davranış gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci evresinde ise problem davranışı sürdüren değişken uygun iletişim biçimi görüldüğünde verilmiştir. Bu evrenin sonunda problem davranışlarda azalma görülürken uygun iletişim biçiminde artış gözlenmiştir. Böylece problem davranışları sürdüren değişkenlerin kısa işlevsel analizle de belirlenebileceği görüşü desteklenmiştir. İşlevsel değerlendirme süreci, şekil 3.1'de görüldüğü gibi, davranışların işlevlerini belirlemek için gerçekleştirilecek işlevsel değerlendirme süreci, A. İncelenecek davranışları belirlemek, B. Davranışın işlevini belirlemek için değerlendirme yapmak, C. Değerlendirme sonuçlarını yorumlamak ve bu sonuçlara dayalı olarak davranış değiştirme tekniklerini belirlemek, D. Belirlenen davranış değiştirme tekniklerini uygulamak olmak üzere 4 temel basamaktan oluşmaktadır. Şekil 3.1. Davranışların işlevsel değerlendirme süreci. İncelenecek davranışları belirlemek. İncelenecek davranışın işlevini belirlemek için değerlendirme yapmak, değerlendirme sonuçlarını yorumlamak, değerlendirme sonuçlarına dayalı davranış değiştirme tekniklerini seçmek ve uygulamak. Şimdi de davranışların işlevini belirleme sürecinde yer alan her bir basamağı açıklayalım. İncelenecek davranışları belirlemek. Davranışların işlevini belirlemek için gerçekleştirilecek işlevsel değerlendirme sürecinin ilk evresi, incelenecek davranışları belirlemektir. Bu basamakta, ebeveynlerin ya da öğretmenlerin iki temel soruya yanıt aramaları gereklidir. Birincisi, incelenecek davranışın ne olduğu sorusudur. Bir başka deyişle, karşılaşılan sorunun adı konmaya çalışılmaktadır. Örneğin, öğrencinin sorunu artırılmak istenen bir davranışla mı, azaltılmak istenen bir davranışla mı, yoksa ileri derecede bir problem davranışla mı ilişkili bir sorundur. İkinci sorumuz ise, problemin akademik mi yoksa sosyal bir sorun mu olduğudur. Bu sorulara verilecek yanıtlara bağlı olarak izlenecek yollar da farklılaşmaktadır. Örneğin, sorunun ileri derecede problem davranıştan kaynaklandığı belirlenirse, problem davranışların işlevsel değerlendirmesine ilişkin bir sonraki bölümde yer alan uygulamalar yapılmalıdır. Bununla birlikte, sorunun sadece akademik bir problemden kaynaklandığı belirlenirse, bu durumda sadece akademik davranışların işlevsel değerlendirmesini gerçekleştirmek ve uygun davranış değiştirme tekniklerini uygulamak yeterli olabilir. Ancak akademik işlevsel değerlendirme ile davranışlar düzeltilemiyorsa, bu durumda problem davranışların işlevsel değerlendirmesi uygulamasına yer vermek gereklidir. Problem davranışın işlevini belirlemek için değerlendirme yapmak. Bu evrede, ikinci bölümde açıklanan dolaylı ve doğrudan işlevsel değerlendirme teknikleri kullanılarak problem davranışların işlevleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Her iki değerlendirme tekniği sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak problem davranışın işlevi belirlenebilir. Ancak bazı durumlarda bu değerlendirme tekniklerinden elde edilen bulgulara dayalı olarak problem davranışın işlevi belirlenmeyebilir. Bu durumda doğrudan gözlemlerin yapılacağı test durumları yaratılabilir ya da Iwata ve arkadaşlarının 1994'te gerçekleştirdiği benzeşim ortamlarında deneysel test durumları hazırlanarak problem davranışın işlevi belirlenmeye çalışılır. İşlevsel değerlendirme sonuçlarını yorumlamak. Bir önceki evrede problem davranışın işlevini belirlemek için işlevsel değerlendirme yaptınız. Bir başka deyişle, öğrencinin problem davranışları sergileme nedenini veya akademik olarak yaşadığı güçlüğün nedenini belirlemeye çalıştınız. Bu evrede ise kullandığınız farklı değerlendirme tekniklerinden elde edilen bilgilerin özetlenmesi, yorumlanması ve bu yorumlara dayalı olarak denencelerin oluşturulması gereklidir. İşlevsel değerlendirme sonuçlarına dayalı davranış değiştirme tekniklerini seçmek ve uygulamak. Bu evrede seçilen davranış değiştirme tekniklerinin uygulanması yer almaktadır. Uygulama sonuçlarının sık sık kayıt edilmesi ve davranış değişikliğinin izlenmesi oldukça önemlidir. Böylece seçilen davranış değiştirme tekniğinin istendik davranış değişikliğine neden olup olmadığı belirlenmiş olur. Bu nedenle işlevsel değerlendirme sonucunda belirlediğiniz problem davranışın işlevinin de doğruluğunu sınamış olursunuz. Yukarıda açıklanan her bir evre, işlevsel değerlendirme sürecinin en iyi nasıl gerçekleştirileceğini göstermektedir. Ancak bu süreç oldukça esnek olma özelliği göstermektedir. Öğretmen ya da uygulamacı, bu süreci gerçekleştirmek için harcayacağı zaman ve kaynakları değerlendirerek hangi veri toplama tekniğini seçeceğine karar verebilir. Daha sonra da seçtiği veri toplama tekniğini kullanarak problem davranışın işlevini belirleyebilir. Problem davranışların işlevsel değerlendirmesi. Öğrencinin davranışı A, ileri derecede bir problem davranışsa, B, problem davranışı sergileyen kişiye ve çevresindekilere zarar veriyorsa, C, öğrencinin devam ettiği kurumda uygulanan programın çocuğun gereksinimlerine uygun olduğunun belirlenmesine rağmen problem davranışlar hala devam ediyorsa, mutlaka problem davranışların işlevsel değerlendirmesi yapılarak problem davranışın işlevi belirlenip uygun davranış değiştirme tekniğinin uygulanması gereklidir. İşlevsel değerlendirme süreci hem azaltılmak hem de artırılmak istenen davranışların işlevlerini belirlemek için kullanılabilir. İşlevsel değerlendirmede izlenecek basamaklar artırılmak ve azaltılmak istenen davranışlarda benzer şekilde uygulanabilir. Ancak tek farklılık, azaltılmak istenen davranışların işlevsel değerlendirmesinde öncülleri ve sonuçları inceleyerek hedef davranışı ortaya çıkartan ve sürdüren değişkenleri belirlemeye çalışmaktır. Artırılacak davranışların işlevsel değerlendirmesinde ise uygun davranışların görüldüğü durumları incelenerek bu davranışları ortaya çıkaran ve istenen düzeyde olmasını sağlayan değişkenler belirlenmeye çalışılmaktadır. Örneğin, öğrenci davranışının sıklığının az olmasının nedeni, öncüllerin ve sonuçların yeterli olmaması ya da uygun olmaması olabilir. Dolayısıyla bu uyaranlar belirlenerek ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı davranış değiştirme programları hazırlanarak öğrenci davranışının artırılması mümkün olabilir. İşlevsel değerlendirme süreci, incelenecek davranışı belirlemek, davranışın işlevini belirlemek için değerlendirme yapmak, değerlendirme sonuçlarını yorumlamak, uygun davranış değiştirme tekniklerini seçmek ve davranış değiştirme planını uygulamak üzere 4 evreden oluşmaktadır. Problem davranışları belirlemek. İşlevsel değerlendirmenin ilk evresinde problem davranışın belirlenmesi gereklidir. Bu evrede problem davranışların neler olduğuna, bu davranışların gerçekten problem davranış olup olmadığına, sorunun akademik davranıştan mı yoksa sosyal davranıştan mı kaynaklandığına, sadece bir bireyle mi yoksa sınıftaki tüm öğrencilerle mi ilişkili olduğuna karar vermek gereklidir. Bu sorulara yanıt vermek için yeterli iletişim becerilerine sahip bireylerde problem davranışı sergileyen bireyle görüşmek gereklidir. Problem davranış sergileyen birey yeterli iletişim becerisine sahip değilse bireyi en iyi tanıyan kişilerle görüşmeler yapılmalıdır. Hedef davranışı belirlemek için görüşmelerden elde edilen bilgiler ışığı altında hangi davranışların hedef davranış olarak seçileceğine karar vermek gerektir. Bu karara varabilmek için yanıtlanması gereken sorular aşağıda sıralanmaktadır. Artırılmak ya da azaltılmak istenen davranışın öğrenci ve çevresindeki bireyler açısından işlevsel olup olmadığına karar verilmelidir. Örneğin, öğrencinin ödevini tamamlaması için gereğinden fazla yardım istemesi, öğretmenin öğretim zamanını verimli olarak kullanmamasına neden olacaktır. Dolayısıyla öğrencinin yardım isteme davranışı hedef davranış olarak seçildiğinde hem öğretmen hem de öğrenci için işlevsel olma özelliği gösterecektir. Artırılmak ya da azaltılmak istenen davranış, davranış değiştirme planının uygulanması sonunda, planı uygulayan kişiler ve planın uygulandığı ortam dışında ortaya çıktığında, bireye pekiştireç sağlayıp sağlamayacağına karar verilmelidir. Örneğin, matematik dersinde parmak kaldırarak söz alma davranışının artırıldığı durumda, Türkçe dersine giren öğretmen, öğrenci parmak kaldırdığında öğrenciye söz hakkı vermiyorsa, bu davranışın matematik dersi dışında ortaya çıkma olasılığı azalacaktır. Artırılmak ya da azaltılmak istenen davranışın karmaşık ancak işlevsel bir davranış için ön koşul niteliği taşıyıp taşımadığına karar vermek gereklidir. Örneğin göz kontağı kurma ve sıra alma davranışlarını artırma, iletişim kurma davranışı için ön koşul olma özelliği göstermektedir. Hedeflenen davranışın öğrencinin çevresindeki bireylerle daha olumlu etkileşime girmesini sağlayıp sağlamayacağına karar vermek gereklidir. Örneğin, kendisine sırtı dönük olarak oturan bir kişiye bir şey sormak için omuzuna hızlıca vurma davranışı gösteren bir öğrencinin, bu davranışı hedef davranış olarak seçilip azaltıldığında, öğrencinin çevresindeki kişilerle olumlu etkileşimi artabilir. Hedeflenen davranış, öğrencinin pekiştireç açısından zengin ya da önemli başka ortamlara girmesine yardımcı olup olmayacağına karar verilmelidir. Örneğin, istediği oyuncağı almak için izin isteme davranışı, öğrencinin sınıf arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamasını kolaylaştırabilir. Artırılmak ya da azaltılmak istenen davranışın, öğrencinin yaşına uygun olup olmadığına karar vermek gereklidir. İlk öğretim ikinci kademeye devam eden bir öğrenciye, boş zaman etkinlikleri olarak oyuncaklarla oynama yerine bilgisayar oyunları öğretmek hedef davranış olarak seçilebilir. Artırılmak ya da azaltılmak istenen davranışın öğrencinin bağımsız olarak yaşamasına katkıda bulunup bulunmayacağına karar vermek gereklidir. Öğrencinin göstermiş olduğu öfke nöbetleri gibi azaltılmak istenen bazı davranışlar sürdüğü sürece öğrencinin toplumda bağımsız olarak yaşamını sürdürmek için gerekli olan becerileri öğrenmesi engellenebilir. Dolayısıyla bu davranışların öncelikli olarak hedef davranış olarak seçilip ortadan kaldırılması gereklidir. Yukarıda belirtilen her bir maddeyi içeren form şekil 3'te sunulmaktadır. Form doldurulurken sorulan sorulara verilen yanıtlarda evet ne kadar fazla ise seçilen davranışın uygun bir hedef davranış olma olasılığı da o kadar yüksektir. Şekil 3.2 Hedef davranış belirleme formu. Hedef davranış, gözlenen, gözleyen, tarih. 1. Davranış işlevsel mi? 2. Davranış pekiştireç sağlayıcı mı? 3. Davranış ön koşul niteliğinde mi? 4. Davranış başka ortamlara girmeyi kolaylaştırır mı? 5. Davranış kişiler arası ilişkilerde kolaylık sağlar mı? 6. Davranış yaşa uygun mu? 7. Davranış bağımsız yaşama katkı sağlar mı? 8. Davranış azaltılmak istenen bir davranışsa alternatifi var mı? Toplam. Evet, hayır, yorum. Görüşme sonuçlarına dayalı olarak problem davranışın ne olduğuna karar verip işlevsel değerlendirme sürecinde ikinci basamağa geçilmelidir. Problem davranışın işlevini belirlemek için değerlendirme yapmak. Öğrencinin sergilediği davranışın problem olduğu düşünülüyorsa ve işlevsel değerlendirme süreci uygulanmasına karar verildiyse, izleyen evre problem davranışı belirlemek için işlevsel değerlendirme yapmak olmalıdır. İkinci bölümde yer alan işlevsel değerlendirme yöntemlerine ilişkin bilgilerinizi hatırlayarak, öğrencinizin ve problem davranışın özelliklerine uygun olan işlevsel değerlendirme tekniklerini seçiniz. Ancak unutulmaması gereken önemli noktalardan biri, bu yöntemleri hangi sırayla kullanacağınızdır. Alan yazın incelendiğinde, işlevsel değerlendirme sürecinde genellikle görüşmeler ve kontrol listeleri gibi dolaylı değerlendirme teknikleriyle başlandığı görülmektedir. Dolaylı değerlendirme teknikleri kullanıldığında, öğretmen ve yeterli iletişim becerilerine sahip öğrencilerin kendileriyle görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler sırasında var olan görüşme formları kullanılabileceği gibi farklı formlar da hazırlanabilir. Ayrıca öğrenciye ilişkin raporları gözden geçirerek de problem davranışın işlevini belirlemeye ilişkin ipuçları sağlayacak bilgileri elde etmek mümkün olabilir. Bir başka deyişle, öğrencinin sağlık sorunları devam ettiği okulda uygulanan programlar ve bu programların sonuçları gibi bilgiler problem davranışa ilişkin ipuçları sağlayabilir. Örneğin, öğrenci sınıfta işitme cihazı kullanmadığı halde dosyasından öğrencinin işitme cihazı takması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Dolaylı değerlendirme teknikleri kullanılarak elde edilen bilgilere dayalı olarak bireyin sergilediği problem davranışı tanımlamak mümkün olmaktadır. Belirlenen problem davranış birden fazla ise hangilerinin öncelikle ortadan kaldırılması gerektiği belirlenebilir. Ayrıca görüşmeler yoluyla bu davranışların ortaya çıktığı durumlar, kişiler ve yerler belirlenebilir. Böylece doğrudan değerlendirme tekniklerinin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin kararlar alınabilir. İşlevsel değerlendirme için görüşmelerin yer aldığı dolaylı değerlendirme teknikleri önemli bir basamaktır. Ancak tek başına problem davranışın işlevini belirlemek için yeterli değildir. Dolayısıyla dolaylı değerlendirme tekniklerinden sonra doğrudan değerlendirme tekniklerinin kullanılması gereklidir. Doğrudan değerlendirme tekniklerinden olan gözlemler, işlevsel değerlendirmenin temel basamaklarından biridir. Bununla birlikte en uygun davranış, gözlem tekniklerinin seçilip uygulanması gereklidir. İkinci bölümde yer alan farklı doğrudan değerlendirme tekniklerine ilişkin bilgilerinizi hatırlayınız. Bu tekniklerden hangisini seçeceğinize karar veriniz ve seçtiğiniz kayıt tekniğini kullanarak hedef davranışı gözleyiniz.